6. ayrım.
Kurtuldum sandım. Yanılmışım. Yine başladılar. Hem de ilk aletle, manyetoyla başladılar. 60 volta kadar çıktılar. Çok uzun sürüyor, alıştım. Müthiş bir ter, anlatılmaz bir susayış. Akım 60 volta çıkınca tel uçlarına su döküyorlar. Suyun yayıldığı yerde sancı dayanılmaz oluyor. Oradaki bütün kıllar dikilip ayağa kalkıyor. Suyun yayıldığı yere akım da yayılıyor. Baktılar durum kötü. Akımı kestiler. Büyük bir şişe getirdiler. İçinde sidik gibi bir şey var. Ucu keçeli bir sopayı o suya batırıp ayağımın altına değdirdiler. Sanki kızgın demir sürüyorlar. Sonradan ayağımın alt derileri soyuldu. Bir iki gün sonra. Ne olduğunu anlayamadım. Kıranlara selam olsun. Kağıdımız çaput bizim. Kefenimiz bulut bizim. Mesleğimiz umut bizim. Kıranlara selam olsun. Ülkü Tamer. Çok kısa süren savunma hazırlıklarından sonra denizlerin beklenen duruşmaları başlamıştı. Duruşmalara çıkarılmayan tek sanık İrfan Uçar'dı. Arkadaşlarının götürüldüğü günlerde cezaevinin koğuşları arasında rahatça dolaşabiliyor, aramıza sokulabiliyordu. Ağır işkencelerden geçirilmiş biri olarak kamuoyundan gizlemek için onu duruşmalara çıkarmadıkları anlaşılıyordu. Belli ki iyileşmesi bekleniyordu. İstanbul'da aynı günlerde işkence gören Sarp Kuray gibi o da ayaklarına kalın çoraplar geçiriyor, büyük terliklerle dolaşıyordu. Gövdesinin ağırlığını tabanlarına yüklememeye çalışarak ve ancak sağa sola tutunarak ağır ağır yürüyebiliyor, ayaklarının üzerinde güçlükle durabiliyordu. Yürürken değil de bir dostun kirli yatağı üzerinde, çevresini saran arkadaşlarına yavaş ve sakin bir tavırla bir şeyler anlatırken görüyordum onu. Seyrek de olsa. İşkenceyi tatmamış, işkenceyle daha tanışmamış kişilerin gözünde İrfan, çözülme işin, direnişin simgesi olmuştu. Pek çok genç tutuklunun korkusu ve özlemiydi o. Cezaevinin bir tür direnç anıtıydı diyebilirim. Bir keresinde çoraplarını çıkarmış, falakada patlayan tabanlarından birini göstermişti. Pembe, dümdüz, hiç kirlenmemiş, hiç kullanılmamış yepyeni bir tabandı. Sanki falakaya yatırıp sopalar indirmemişler de, o tabanı pütürlü bir düzeye sürtmüşler, sürtmüşler, bütün çıkıntıları, kabartıları giderip bir mermer yüzeyi gibi dümdüz yapmışlardı. O pembe tabanda kemikler görülüyordu. Kemiklerin üzerinde incecik, taptaze bir deri belirmişti. Hani ateşin üzerinde süt ısınmıştır, kaynamaya daha yeni hazırlanıyordur da, sütün yüzeyinde beliren ilk zar ince ipek bir tül gibidir ve kıpır kıpırdır. Öylesine incecik bir zar belirmişti o dümdüz edilmiş pembe taban kemiklerinin üzerinde ve İrfan haklı olarak basamıyordu yere, yürüyemiyordu. Yaşadığı o korkunç falaka öyküsünü kendi ağzından dinlemeyi çok isterdim. Her karşılaşmamızda olayı bütün ayrıntılarıyla yazmakta olduğunu, bitirince yazdıklarını bana vereceğini söyler dururdu. Ve bir gün denizle konuşurken gelmişti yanımıza. Denizlerin hücresindeydik. Konuşmaktan yorulmuştu Deniz. Başucunda görünce hemen yapıştı İrfan'a. İşkenceyi asıl ona sor dedi. Çekildi yatağın köşesine. Ve İrfan anlattı yaşadığı o korkunç işkenceyi o gün. Önce anlatmaktan sıkılıyor gibiydi. Tutuktu, isteksizdi. Sorularımla onu ayrıntılara çektikçe açıldı. O günü yeniden yaşıyor gibiydi. O soğukkanlı, sakin görünüşünün altında öfke ve nefret vardı. Siyah bir gömlek geçirmişti sırtına, altına da yeşil kadife bir pantolon giymişti. Anlatırken sarı bıyıklarını çekiştiriyordu. Bir ara Deniz bilmeden ayaklarına dokundu dirseğiyle. İrfan ürpererek çekti ayaklarını, toparlandı, uyardı Deniz'i. Bir yerde Deniz'le dayanamayıp karıştı işe. İkisi de işkencenin yapıldığı yerleri ayrı ayrı çizdiler defterime. Deniz daha öncesini hatırlıyor. İrfansa değişik yeni biçimiyle çiziyordu. Sansaryan Hanı'ndaki o hücreleri, o odaları ve o merdivenleri. İrfan'ın anlattığı dağınık ayrıntılar, Yaralısın adlı romanımın özellikle falaka sahnesine büyük ölçüde kaynaklık etmiştir. Yine de o romanımda anlattığım işkence gören insan tek başına İrfan değildir. Sonra da cezaevinden çıkacağım gün, söz verdiği gibi kendi el yazısıyla yazdığı işkence serüvenini tutuşturuvermişti elime. O yazılı metni temel alarak sorduğum sorulara verdiği ayrıntılı yanıtlarla olayı adam akıllı geliştirerek yeni bir metin çıkardım ortaya. Bilmiyorum sevgili İrfan Uçar'ın değişen yeni dünyasında onun tabanlarını yeniden sancıtacak mıyım? Hiç istemem bunu. İrfan Uçar anlatıyor. Gizlenmekte olduğum Havacı Yüzbaşı İlyas Aydın'ın evinde yakalandık. Bizi alıp doğruca İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürdüler. Önce kimlik tespiti yapıldı. Üstümü aradılar. Üstün körü bir sorgudan geçirdiler. Bu ilk sorguda şimdiye kadar hangi eylemlere katıldığım, kimlerle katıldığım, Deniz Gezmiş hücresine ne zaman ve nasıl girdiğim falan soruldu. Hiçbir eyleme katılmadığımı, adı geçen kişileri tanımadığımı, Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu'nun ya da Deniz Gezmiş hücresinin üyesi olmadığımı söyledim. Nedense Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu'nun yaptığı eylemlere adımın karıştırıldığını, daha önce Ankara'dayken TRT'ye ve basına açıkladığım gibi ilk duruşma gününe kadar teslim olmayıp saklanmaya karar verdiğimi, bu yüzden saklandığımı falan anlattım. Bu ilk kısa sorgulamadan sonra beni Emniyet Müdürü Muzaffer Çağlar'ın odasına götürdüler. O da aşağı yukarı aynı soruları sordu. Ben de aynı karşılıkları verdim. İşte o zaman ağza alınmayacak sözlerle bana sövmeye başladı. Gerçeği söyletmenin kendileri için çok kolay olduğunu, onları boş yere uğraştırmamamı söyledi. Ben de soruları eskisi gibi yanıtladım. Bunun üzerine yanımdaki polislere dönerek bir güzel ıslatın bülbül gibi konuşur dedi. Evinde saklandığım subayın sahici bir subay mı yoksa sahte bir subay mı olduğunu sordu. İlyas Aydın'ın sahici bir subay olduğunu, evin kira sözleşmesinde de kimliğinin açıkça yazılı olduğunu söyledim. Nedense inanmak istemedi. Beni 1. şubenin telefonlu hücre diye anılan tek kişilik hücrelerinden birine kapattılar. İstanbul, Sansaryan Hanı, 1. şube. Hücreler, birbirine bitişik karşılıklı üçer hücre. İçine tıkıldığım hücrenin eni 1,5, boyu 2,5 metre. Yüksekliği de 2,5 metreye yakın. İçinde hiçbir şey yok, beton bir odacık, kapısı tahtadan, dışarıdan sürgülü. Kapının ortasında el sokulacak kadar küçücük bir delik. Kapının üst yanı telle örtülü bir pencere. 20'ye 30. Dışarıda koridorda yanan lambanın ışığı buradan içerisini biraz olsun aydınlatıyor. Neden bilmem, bütün polisler geliyor. Gelenlere tanıtılıyoruz. Üzerimize yıkılan bütün suçlarla. Meraktan gece de geliyorlar. Kapının ortasındaki küçük deliğin dışarıdaki sürgüsünü tırak diye açıp bakıyorlar. Deliğin ortasında bir çift meraklı göz, polis gözü. Yine tırak diye kapatıyorlar. Trafik polisleri, sivil polisler, normal polisler, kadın polisler, sabaha kadar sürüyor bu. Sabaha kadar traklar. Bazen sürgü açık kalıyor, delikten İlkay'ın karşı hücredeki başını görüyorum. Sabaha kadar ne bir damla su, ne bir tek sigara. Bu yetmiyormuş gibi sürekli ayakta dikilttiler beni. Bir saniye bile uyumama izin vermediler. Benimle birlikte aynı evde yakalanan, nicedir sıkı yönetimci aranan Necmi Demir, İlkay Demir ve Necati Sağır da yanımdaki ve karşımdaki hücrelere kapatılmışlardı. Gece yarısından sonra onları sırayla teker teker kelepçeleyip bilmediğim bir yerlere götürdüler. Götürüldükten 5-10 dakika sonra pek uzak olmayan bir yerden korkunç çığlıkları duyulmaya başlıyordu. Seslerini tanıdığım için kime işkence yapılmakta olduğunu anlıyordum. Hücremin kapısında nöbet bekleyen polisler az sonra benim de onlar gibi götürüleceğimi, falakaya yatırılarak ifademin alınacağını söylüyorlar. Hiçbir şey saklamadan bildiklerimi açık açık anlatmamı salık veriyorlar. Buradaki işkenceye dayanmanın mümkün olmadığını, bugüne kadar işkenceye dayanan kimseye rastlamadıklarını söyleyerek sanırım beni yıldırmaya çalışıyorlar. İlk Necati'yi götürdüler. Bağırıyor Necati. Koca yapı sanki bomboş. Bir kat aşağıdan geliyor sesi. Gece yarısı. Bütün sesler duyuluyor. Sabaha kadar arkadaş çığlıkları. Götürmeye gelenler, alıp götürecekleri kişinin adını yüksek sesle söylüyorlar. Biliyorsun kimin götürüldüğünü. İster istemez kendini onun yerine koyuyorsun. Dayanılır gibi değil. Hele kendini arkadaşının yerine koymak, onun çığlıklarını duyarak onun çektiklerine katlanmak çok daha korkunç. Ve o güne kadar hiç işkenceden geçmemişsin, bilmiyorsun. Neye nasıl dayanılacağını bilmiyorsun. İlk işkencem olacaktı bu. Hep Ankara'dan İstanbul'a nasıl geldiğimi, Yüzbaşı Aydın'ın evine nasıl gittiğimi falan hatırlıyorum. Vereceğim ifadeyi hazırlamaya çalışıyorum kafamda. Düşüncemi başka birinin adını vermemek, mantıklı yanıtlar vermek konusunda yoğunlaştırıyorum. Beynimi buna alıştırıyorum. Sabaha kadar ayakta tutuyorlar, yoruyorlar ve hep götürecekler diye bekliyorsun ayakta. Sabahleyin hücremin kapısı açıldı, girdiler. Bileklerime kelepçeyi vurup dışarı çıkardılar. 1. şube müdürü Ilgaz Aykutlu'nun odasına götürdüler. Aykutlu beni görür görmez koltuğundan kalktı, üstüme geldi. "Demek deniz gezmiş hücresindeki İrfan sensin." diyerek önce mideme, sonra yüzüme ve çeneme yumrukla, dizlerime tekmeyle vurmaya başladı. 4-5 dakika kadar aralıksız vurduktan sonra ansızın adını sonradan öğrendiğim, eli yüzü kanlar içinde Ziya Yılmaz adında birini odaya sürükleyerek getirdiklerinde durdu, çekildi. Odadaki polislere beni dışarı çıkarmalarını söyledi. Dışarıya, koridora çıkardılar. Beni dışarı sürükleyen polisler, koridorda bekleyen polislere "Müdürümüz dövdü, dövmek serbest ama bayıltıcı yerlerine vurmayın çünkü az sonra sorguya çekilecek" dediler. Orada dışarıda duran polislerin hepsi birden vurmaya başladılar. Belki yarım saat süreyle 30-40 kadar polis bayıltmamaya özen göstererek teker teker ve toplu biçimde tıpkı müdürleri gibi dövdüler beni. Döverken tekmelerini ve yumruklarını özgürce kullanıyorlardı. Sonra yine Ilgaz Aykutlu'nun odasına sokuldum. Bitkindim dayaktan. Aykutlu yine birkaç tekme ve yumruk savurduktan sonra Muzaffer Çağlar'ın daha önce sorduğu soruları yineledi. Ben de aynı karşılıkları verdim. "Sen bunları benim külahıma anlat," dedi. Sonra yanındaki polislere döndü. "Bu kendiliğinden konuşmaz. Ankara ile telsizle görüştüm. Bunda çok iş varmış," dedi. "Bunu 2. şubede operasyona alın. Her şeyi söyleyene kadar sürsün operasyon," dedi. "Onların da ayrı bir sözlüğü var. İşkenceye operasyon diyorlar. İşkenceden sonra yaptıkları bakıma da ameliyat. Falakada tabanların derileri yırtılınca makasla kesiyorlar deriyi. Bu ameliyat oluyor. Beni bir kat aşağıya indirdiler. Taş basamaklardan inerken benimle birlikte yakalanan arkadaşlarımın, Necmi Demir'le Necati'nin bitkin ve yıkılmış bir biçimde sürüklenerek yukarı çıkarıldıklarını gördüm. Üstleri başları toz toprak içindeydi. Ayaklarının üzerinde duramıyorlardı. Yere basamıyorlardı. Aşağıda 2. şube müdürünün odasına götürdüler beni. Bir iskemleye oturttular. 5-6 polis çevremi sardı. İfademi alacaklarını, her şeyi olduğu gibi açık açık anlatmamı, yoksa işkenceye yatırılacağımı, arkadaşlarımın halini gördüğümü, beni onlardan da beter edeceklerini söylediler. Bu arada Selman Kaya adında bir dev gençliğinin hemen işkence sonrasında çekilmiş bir fotoğrafını da göstererek bana gözdağı vermeye çalıştılar. Biri eline kalemi kağıdı aldı ve sorgu başladı. Muzaffer Çağlar ve Ilgaz Aykutlu'ya ifade verdiğimi, başka bir şey bilmediğimi, onlara anlattıklarımı olduğu gibi yeniden anlatacağımı, ekleyecek bir şeyim olmadığını söyledim. Bu dediklerimi o görevli yarım yamalak yazısıyla kağıda geçirmeye çalışıyordu. Söylediklerimi çok iyi hatırlıyorum. Şöyleydi: "Dev genç üyesiyim. 11 Ocak tarihli bir banka soygunu olayına ve 16 Ocak tarihli Sevim Onursal adındaki hanımın evinde görevli memurların bağlanması olayına Deniz Gezmiş ve arkadaşlarıyla birlikte nedense benim de adım karıştırıldı. 19 Ocak tarihinde hakkımda gıyabi tutuklama kararı olduğunu Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü Erdal İnönü'den öğrendim. O gün beni yakalayan jandarmaların elinden öğrencilerle jandarmalar arasında tatsız bir olay çıkmasın diye kaçtım. TRT'ye ve basına duruşma günü teslim olacağımı, çünkü şimdiye kadar hakkımda 3 kere tutuklama kararı verilerek hapse atıldığımı, her üçünde de ilk duruşma gününe kadar boşu boşuna hapiste yatırıldığımı ve her üçünde de daha ilk duruşmada suçsuz bulunarak salıverildiğimi, bu kez de ilk duruşmaya kadar boş yere hapis yatmak istemediğimi çünkü suçsuz olduğumu belirttim. Sıkı yönetim ilan edilene kadar Siyasal Bilgiler Fakültesi yurdunda saklandım. Sıkı yönetim ilan edildikten sonra 15-20 gün Çankaya'da Mühye Köyü ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gölü arasında Metruk Çoban Kulübelerinde gizlendim. Arada sırada Dikmen ve Çankaya'dan kendim gelip yiyecek öteberi sağladım. Buralarda barınmak güçleşince bir gün Gölbaşı kasabasından bir yük kamyonuna atlayarak Polatlı'ya geldim. Akşam oradan geçen İstanbul Ekspresi'ne atlayıp İstanbul'a yollandım. 15 Mayıs Cumartesi günü sabahı Haydarpaşa'ya vardım. Vapurla Sirkeci'ye geçtim. Buradan bir pastaneden daha öncelerden tanıdığım ve adresini bildiğim Havacı Yüzbaşı İlyas Aydın'a, çalıştığı yere Yeşilöz Askeri Hava Alanı'na telefon ettim. Kendisiyle görüşmek istediğimi söyledim. Evinin adresini verdi. Feriköy Konya Yurdu karşısı Çağlayan Apartmanı. Öğleden sonra bu adrese gittim. Yüzbaşıya durumumu bütün açıklığıyla anlattım. Beni evinde saklayabileceğini söyledi. 12 gündür bu evde saklanmaktaydım. Ben yerleştikten 4-5 gün sonra İstanbul Devgenç'ten sıkı yönetimci aranmakta olan Necati Sağır çıktı geldi eve. Yakalanmadan 4-5 gün önce de Necmi ile İlkay geldiler. Onlar da aranıyorlardı. Necati'yi de İlkay'ı da daha önceden tanımam. Necmi ile Ankara'da bir süre birlikte hapis yatmıştık. Onu oradan tanırım. Üçü de evden hiç çıkmazlardı. Ben bazen çıkar dolaşırdım. Nitekim yakalanmadan yarım saat kadar önce dışarıda tıraş olmuş yeni gelmiştim eve. Bu söylediklerimden başka kimse gelmedi o eve. Kimsenin geldiğini görmedim. Ben dışarı çıktığımda ve son gün berberdeyken bir gelen olduğumu bilemem. Sordular. Yüzbaşı ile nerede tanıştınız? Aralık ayında Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Devgenç'in bir toplantısı vardı. Her hafta olurdu bu toplantı. Herkese açıktı toplantılar. O gün o toplantıda ben de bir konuşma yaptım. Konuşmamda hapishanelerdeki devrimcilerle gereğince ilgilenilmediğinden söz ettim ve içeridekilerle daha sıkı ilgilenilmesini istedim. Toplantı dağıldıktan sonra fakülte lokantasına yemek için kuyruğa girdim. Kuyrukta önümde duran sivil biri bir arkadaşını aramak için fakülteye geldiğini, toplantıdaki konuşmalara kulak misafiri olduğunu, benim konuşmamı da dinlediğini ve söylediklerimde beni haklı bulduğunu belirterek kendisinin de devrimci bir havacı subay olduğunu söyledi. Tanışmamız böyle oldu. Kuyrukta yan yanaydık. Yemeklerimizi alınca da aynı masaya oturup yedik. Yemek boyunca genel olarak Türkiye'nin sorunlarını tartıştık. Yüzbaşı ordu içinde de devrimcilerin bulunduğunu, kuvvet komutanlarının ve ordunun Demirel'e karşı olduğunu, ancak ordu içindeki devrimcilerle Devgençlerin birbirleriyle ilişkileri olmadığını söyledi. Ben de bunların uzun vadeli sorunlar olduğunu, zamanla bu ilişkilerin de kurulabileceğini anlattım. Aramızda başka da önemli bir konuşma geçmedi. Ayrılırken bana İstanbul'daki adresini verdi. Oralara gelirsem kendisini aramamı söyledi. İstanbul'a saklanmak için geldiğimde aklıma ilk gelen Yüzbaşı İlyas oldu. Kendisini aradım. Devrimci bir subaydı. Devgençlileri seviyordu. Ama Marksist, Leninist biri değildi. Bu söylediklerimi olduğu gibi yazdılar. Arada küçük sorular da soruyorlardı. Sonunda ifademin bittiğini, anlatacak başka bir şeyim olmadığını söyledim. Bunun üzerine ikinci şube müdürü yüzüme birkaç yumruk yapıştırarak "Ulan sen çocuk mu kandırıyorsun? Bize masal değil, iş gerekli." dedi. Ankara'daki bütün silahlı eylemlere nasıl katıldığımı, 3000 liralık Belçika malı Browning'imin yerini, Ankara'da patlayan bombalardan hangilerini benim attığımı, hangilerini kimlerin attığını, saklandığım evlerin adreslerini, Elbistan dağlarında kimlerin bulunduğunu, örgüt üyelerinin ve yöneticilerinin kimler olduğunu bütün ayrıntılarıyla birer birer anlatmamı, bu suçlamaları kabul etmeyecek olursam buradan cenazemin çıkacağını, kimsenin de kendilerinden niçin öldürdünüz diye hesap falan sormayacağını söyleyerek yanındaki polislere döndü. Operasyona başlayın. Ellerim zaten arkamdan kelepçeliydi. Yere sırt üstü yatırdılar. Ayaklarımı uzunca kalın bir sopaya bağlayıp havaya kaldırdılar. Bacaklarımı gerdiler. Biri sağ dirseğime, biri de soluma iki kişi ayaklarıyla bastılar. Birinin ayağı da kafamdaydı. Yere bastırıyordu kafamı. İkinci şube müdürü "Yeter, konuşacağım diyene kadar dövün," dedi. Böyle buyruk verdi. Bunun üzerine iki kişi sırayla tabanlarıma vurmaya başladı. Bir süre bağırmadan tabanlarımda yaşadığım acıya katlanmaya çalıştım. Bağırmanın erkekliğe yakışmayacağını düşünüyordum. Sonra Oktay'ın sözü geldi aklıma. Bağırmanın insanı rahatlattığı. Militana Notlar adlı kitapta da vardı bu. Ve bağırmaya başladım. Bağırmadığımı gördükçe "bağır ulan" diyerek her yanıma tekmeler indiriyorlardı. İşkencede bağırmazsan işkenceci de kızıyor sana. Onlar da bağırmamı istiyorlar. Bir süre sonra ayaklarımı çözdüler. 5-10 dakika kadar yürüttüler. Sonra yeniden yatırıp tabanlarıma vurmaya koyuldular. Bu işkence 5-10 dakikalık aralıklarla ve bu aralarda da önce kuru sonra da tuzlu su dökülmüş ıslak zemin üzerinde zorla ite kaka yürütmelerle öğlene kadar sürdü. Dayanabildiğin kadar dayanmak kararındasın. Ondan sonra bir şeyler söylesen bile işkencenin kesilmeyeceğini anlıyorsun. İşkence edilemeyecek bir duruma girmeye hazırlanıyorsun. Haşat olmayı bekliyorsun. Ayaklarını tuzlu suya sokunca başıma falan da pat küt vuruyorlar bir yandan. Müthiş seviniyorum buna. Bir an önce haşat olmayı bekliyorum. ve tavırlarından bu işe son vermeyi düşünmediklerini anlıyorsun. Bayılmayı umutla bekliyorsun. Ama hayır, insanoğlu ne kadar dayanıklı, insanın niye bu kadar dayanıklı olduğuna kızıyorsun. Hem kızıyor hem şaşırıyorsun. Çözüp kaldırıyorlar. Tuzlu suda 10 dakika kadar yürütüyorlar. Tabanlarındaki kabarmalar inmiyor. Uyuşmalar gitmiyor. Az yürürsen o uyuşukluk kalıyor ve yeniden yatırdıklarında daha az acı duyuyorsun. Bunu kavramışsın artık. Onlar daha da yürütmeye, tabanlarındaki uyuşukluğu daha da gidertmeye çalışıyorlar. Sen daha az yürüyüp o uyuşuklukla kalmaya çalışıyorsun. Orada da çelişiksin o alçaklarla. Tuzlu su tabanlarını karınca ısırıkları gibi nokta nokta yakıyor. Öğlen yemeği için işkenceye bir saat ara veriyorlar. Bir iskemleye oturtup ayaklarımı tuzlu su kovasına soktular. Kendileri gidip bir şeyler tıkındılar. Aç bıraktılar beni. Oysa nasıl acıkmıştım. Başımda iki kişi bekliyor. Ne kötü. O bir saat geçmek bilmiyor. Sonradan öğrendim. İşkence sırasında kusarmış insan ve iyiymiş kusmak. Kusunca korkar, işkenceyi keserlermiş. Kusmadım, kusamadım. Bilerek aç bıraktılar beni. Yemekten döndüler. Tokluğun dinlenmişliği mayışıklığı içindeydiler. Biri hala dişlerini karıştırıyordu. Yeniden yatırdılar, vurmaya başladılar tabanlarıma. Davul gibi şişmişti tabanlarım. Kaldırıp tuzlu suda yürüttüklerinde de çok canım yanıyordu artık. Anlattıklarıma inanmıyorlarsa bu işkenceye ara vermelerini, hiç olmazsa suçladıkları konularda bir iki tanıkla yüzleştirilmemi, kuşkulu bir ifadeyle karşılaşacak olurlarsa işkenceyi daha korkunç boyutlarda sürdürmelerini önerdim. Bunlara gerek yok, sen az sonra bülbül gibi öteceksin deyip yeniden yatırdılar falakaya. Bu kadarını beklemiyordum. Biri indirirken biri kaldırıyor sopayı. Parmak kalınlığında kızılcık sopaları. Üçüncü kişi de kanları sıyırıyor. Bir süre sonra çoraplarım parçalandı. Tabanlarımdan dizlerime sızan kanları gördüm. Yine kaldırıp bir iskemleye oturttular. Ayaklarımı tuzlu suyla dolu kovaya soktular. 20 yaşlarındaki kişiyi aldılar, odayı yanıma getirdiler. Boşuna direniyorsun. Senden istenen şeyleri kabul et, sen de kurtul şu işkenceden, biz de kurtulalım dediler. Bak, bu iki çocuk suçlarını kabul ettiler, kurtuldular. Öyle değil mi Ahmet? Ahmet dedikleri genç bana döndü. Ayaklarım 41 numaraydı. Şimdi 45 numara ayakkabı olmuyor ayaklarıma dedi. Ayaklarında bağları çözük, kirli, yazlık kocaman ayakkabılar vardı. İstedikleri ifadeyi imzaladım. Şimdi dövmüyorlar. Sen de imzala. İmzala da kurtul bu işkenceden. Bu önceden hazırlanmış, ezberletilmiş sözleri onların baskısıyla söylediği her halimden belliydi. Bu çocuğun Ahmet Çoker adında Deniz Harp Okulu'nda çıkarılan bir öğrenci olduğunu sonradan öğrendim. Öbürü de aynı okuldanmış. İlk verdiğim ifademden başka hiçbir ifadenin altına imza atmayacağımı, dilerlerse işkenceyi sürdürebileceklerini söyleyince deliye döndüler. Daha bir saat kadar işkence ettikten sonra tabanlarımdaki derilerin, çorapların yırtık yerlerinden parça parça aşağı sarktığını gördüm. Gene kaldırıp oturttular, tuzlu su kovasına soktular ayaklarımı. Daha öncelerden tanıdığım arkadaşım, emekli Deniz Teğmen'i, Sarp Kuray'ı getirdiler odaya. Güçlükle basıyordu yere Sarp. Yürümekte büyük güçlük çekiyordu. Sarp Kuray bile dayanamadı da sen mi dayanacaksın dedi biri. İstediğimiz ifadeyi ver, kurtul. Yine aynı karşılığı verdim. Biri ayaklarımdan parçalanmış çoraplarımı çekip çıkardı. Ayağı kaldırıp tuzlu su üzerinde bir süre yürüttüler. Yürüdüğüm yerler kıpkırmızı kan kesiyordu. Odacı kadını çağırıp paspasla yerleri sildirdiler. Götürüp yeniden yatırdılar falakaya. Artık tabanlarım paramparçaydı. Herhalde yıldıramamış olmanın, istedikleri ifadeyi alamamış olmanın hıncıyla olacak, daha acımasızca, daha kudurganca vuruyorlardı. Tabanlarıma inen her vuruşu artık kemiklerimde duyuyordum. Acıyla kıvranıyor, sımsıkı bastırılmış bedenimi sağa sola atıyor, çırpınıyordum. Sonra durdular, kaldırıp yürüttüler, yine tuzlu su kovasının başına oturttular. Birden yeni birisi, belki de bu çırpınışlarımı önlemek için olacak, elindeki kalın sopayı makatıma dayayıp bastırmaya başladı. Sopanın başını makatıma giderek daha da bastırıyordu. Ölmek istedim orada. Ama konuşmadan ölmek. Kapı açıldı. İçeri herkesi getirdiler. Necmi Demir'i sürükleyerek getirip bıraktılar karşıma. Beni çözmek, çökertmek için böyle yaptıkları belliydi. Necmi Demir'i gösteriyorlar. Konuş, bak arkadaşını ne hale getirdik diyorlar. Ağabey konuş diyor biri. Elrom'u öldürdüğümü kabul ettim diyor Necmi. Ben öldürdüm Elrom'u. Kullandığım silahı da denize attım. Anlattım bunları. Sen de anlat diyor. Necmi'nin bu işi yapmadığını çok iyi biliyorum. Moral veriyor bana, anlıyorum. Onun da direndiğini, çözülmediğini anlıyorum. Gözlerindeki pırıltıdan anlıyorum. Konuşacak bir şeyim yok diyorum. İsterseniz öldürebilirsiniz beni. Polislerin yüzlerinde şaşkınlık var. İstedikleri ifadeyi imzalatmaya öylesine alışmışlar ki direnmek şaşırtıyor onları. Direnince de kızıyorlar, kuduruyorlar. Oda boşaltılıyor. Yere yıkıyorlar beni. İzbandut gibi komiser, ekip şefiymiş. Önce dayağı nezaret ediyordu. Ben böyle yine diretince aranıp kocaman bir sopa buluyor. 60-70 santim uzunluğunda sandalye bacağı gibi bir sopa. O girişiyor ve olanca hızıyla vurmaya başlıyor. Zevk alarak ve hınçla yapıyor. Ölmüşsün, sakat kalmışsın. Hiç önemli değil. Tek istediği kafasındaki ifadeyi senden alabilmek. Bütün bedeniyle, bütün gücüyle indiriyor sopayı. Ve artık acıyı aşıyorsun. Acıyı duymaz oluyorsun. Beynin zonkluyor. Kaldırıp yürütüyorlar. Sonra yine bir posta daha dayak başlıyor. Sapkuray, devrimci olmasaydım intihar ederdim demiş. Bir insan olarak karşısındaki insanın insanlıktan bunca uzaklaşmasını şaşkınlıkla izliyorsun. Duygu muygu hiç yok. Kanı gördükçe daha da coşuyor. Hadi öbürleri buyruklar alarak yapıyorlar. Görev gereği yapıyorlar. Özel bir tad almadıkları belli. İnsanlıktan da pek çıktıkları söylenemez ama bu herif korkunç. İnsanlık adına bir suç işlendiğine tanıksın artık. Hem sanık hem tanık ve utanıyorsun. Yine tuzlusu, yine yürüyüş, yine dayak. Aralıksız sorular ve istedikleri yanıtı alamayış. Artık yalnızca tabanlarıma vurmakla da yetinmiyorlar. Her yanımı tekmeliyorlar. Üstüme çıkıp tepiniyorlar. Pis ayakkabılarını ağzıma sokuyorlar. Makatımı tekme ve sopalarla zorluyorlar. O zamana kadar her vuruşun acısıyla avazım çıktığı kadar bağırıyordum. Bir ara yine avazım çıktığı kadar yüksek sesle işkencecilere sövdüm. Bunun üzerine bitişik odalardaki ve koridorlardaki bütün polisler içeriye doluştular. Kalabalıklardan tavrımı görmez olmuştum. 20-30 kişiydiler şimdi. Leş kargaları gibi tepemdeydiler. Tekmelerle, sopalarla, kafa göz demeden her yanıma acımasızca vuruyor, hangi cesaretle sövdüğümü soruyorlardı. Bir ses duydum. Irgaz Aykutlu'ydu gelen. İşkencecilerin dışındaki herkesi kovup çıkardı dışarı. İşkencecilere çıkıştı. Ulan herifi konuşturamadan öldüreceksiniz dedi. Sabahtan beri yaptıklarınız da boşa gidecek. Siz manyak mısınız be? Ve yeniden teknik işkence başladı. Saat 17 falan olmalıydı. Görevlilerin üst başları da sıçrayan kanlarla lekelenmişti. Irgaz Aykutlu yeniden geldi. Hala konuşmadı mı? Hayır dediler. Aralarında alçak sesle bir şeyler konuştular. Sonra ayaklarımı falakadan çözüp beni kaldırdılar. Bileklerimdeki kelepçeyi de açtılar. Bir iskemleye oturtup ayaklarımı yine tuzlu su kovasına soktular. Kova kıpkırmızı kanla doldu. Ayran getirtip içirdiler. Beklemeye başladım. Yanıma bir polis yaklaştı. Fısıltıyla bak İrfan dedi. Ben senin küçüklüğünü bilirim. Ananı babanı çok iyi tanırım. Ben de Boluluyum. Bir şeyler söyle. Arkadaşların hakkında az da olsa bilgi ver. Ben seni bu işten tereyağından kıl çeker gibi sıyırır kurtarırım. Sonra seni dilediğin ülkeye göndeririz. Ama böyle olmaz ki. Sen hiçbir şey söylemiyorsun. Biraz önce telsizle Ankara ile görüştük. Sen önemli adammışsın. Katılmadığın eylem kalmamış. Bir gece içinde iki bomba patlasa kesinlikle birini İrfan atmıştır. Öbürünü de birine attırmıştır diyorlar. Hem sonra bu gördüğün işkence daha hiçbir şey değil. Sen konuşana kadar sürecek. Bugün iyi dayandın ama yarın öbür gün ne yapacaksın? Boşuna ezdirme kendini. Sözümü dinle. Ben de bunun üzerine sabah işkenceye yatırılmadan önce ifademi açık açık verdiğimi, ekleyecek ya da çıkaracak bir şeyim olmadığını, diledikleri kadar işkence edebileceklerini ve aslında ölüme hazır olduğumu söyledim. Sen bilirsin İrfan dedi. Hemşerimsin diye söyledim bunları. İyiliğini istemiştim. Böyle dedi ve gitti. Irgaz Aykutlu geldi yine. Bunu hücresine götürün dedi. Ayaklarımı bezlerle sardılar. Ayakta duramıyordum. İki polis koltuk altlarıma girdiler. Üst kata, birinci şubeye çıkarmaya başladılar. Ayaklarım yerden kesilmişti. Bu polislerin arasında ne kadar iyi insanlar da var. Ayaklarımı yere bile değdirmiyorlar diye düşünüyordum. Biz kata gelmiştik. Tuvalete gidebilir miyim dedim. Gidersin gidersin dediler. Ve tam üst kata çıkar çıkmaz da bu iyi insanlar küt diye yere bıraktılar beni. Değil ayakta durmak, ayaklarımı denetleyemiyordum bile. Yığıldım. İki polis beni sürüye sürüye götürdüler. Bu arada arkadan yetişen polislerle birlikte beni sürükleyen iki polis durmadan rastgele vuruyorlardı bana. İçeride onlara sövmüştüm ya, acısını çıkarıyorlardı. İşte o zaman neden alt katta ayaklarımı yerden kesip beni hızla yukarı kata uçurduklarını anladım. Neden yere bastırmadıklarını anladım. Herhangi bir nedenle şubeye gelen sivillerin kanlı bezler sarılı ayaklarımı görmelerini önlemek ve yerlerde kan izleri bırakmamak istiyorlardı. Telefonlu hücreye gelince nöbetçi polis hücrenin kapısını bir süre açamadı. O arada beni getirenler tekme yumruk hala dövüyorlardı. Genel nezarethane telefonlu hücrenin bitişiğindeydi. İçeride 120-130 kişi vardı. Onlara görünmemeyi ne kadar isterdim. İçeridekilerin hepsinin devrimci çocukları olduğunu sanıyor, morallerinin bozulmasını istemiyordum. Hem de beni onların gözleri önünde dövüyorlardı. Hücrenin kapısı açılabildi sonunda. İçeriye çıplak betonun üzerine boş bir çuval gibi savurup attılar beni. Ne kadar bilmiyorum ama uzun süre atıldığım gibi kaldım orada. Neden sonra hücre nöbetçisi polis içeri girdiğinde su istedim. İşkence odasından çıkmadan önce parçalanmış ayaklarımı bezlerle bağlamışlardı. Hala kanayan, bezlerin dışına sızan kanlı ayaklarımın altına koymak için bir gazete parçası getirmesini istedim. Gazete ve su getirdi nöbetçi. Ama su bardağını tutamadım elimde. Polis suyu yavaş yavaş döktü ağzıma. Bir bardak suyu içebilmem 5 dakika kadar sürdü. Sabahtan beri bağırmaktan boğazım şişmişti. Su geçmiyordu boğazımdan. Bir süre sonra tuvaletim geldi. Değil kalkıp tuvalete gitmek, kımıldamak bile söz konusu değildi. Pantolonumun fermuarını güçlükle indirip yattığım yerde birazcık yana döndüm, işedim. Betonun üzerine yayılan çişim kıpkırmızıydı. Sanki kan işiyordum. Bunu gören polis kızmadı bana. Oysa kızmasını bekliyordum. Neden kendisine haber vermediğimi, hiç olmazsa bana boş bir ayran kutusu getirebileceğini söyledi. Sonra getirdi de, gazetede getirdi. Ayaklarımın altına serdi. Sanırım iyi bir insandı. Hiç kötü davranmadı bana. Daha kendimden geçmemiştim. Ertesi gün aynı işkenceye nasıl dayanabileceğimi düşünüyordum. Ama beni asıl düşündüren bitişikteki genel nezarethanenin içine doldurulmuş o kalabalığın önünden dayak yemeden alt kata işkence odasına nasıl gidebileceğimdi. Ayakta durabilsem, yürüyebilsem belki de dayak yemezdim. Ayağa kalkmayı denedim. Ne ayağa kalkması? Bir yandan öte yana dönemiyordum. Kelepçeler bileklerimi kesmişti. Bileklerim kan içindeydi. Sağ dirseğim erimişti. Dirsek kemiğim dışarıdaydı. Sağ koltuk altımdan, kaburgalarımdan, göğüs kafesinden gelen korkunç ağrının gittikçe yükselişini duyuyordum. Makatımın çevresi acı veriyordu. Sırt üstü yatamıyordum. Bir süre sonra yine çişim geldi. Bu kez boş ayran kutusuna işemek istedim. Yapamadım. Ellerim kutuyu tutmuyordu. Gövdemi oynatamadım. Bırakıverdim kanlı çişimi yine betonun üzerine. Sonra kendimden geçmişim. Kendime geldiğimde arkadaşım İlkay Demir'i başucumda buldum. Tanıyabildim onu ve çok sevindim. Hücrede polisler de vardı. Yardım ettiler. Oturtmaya çalıştılar beni. Ama oturamıyordum. Yanımı dayadım duvara, öylece kaldım. İlkay su damlatıyor ağzıma, ayran içirmeye çalışıyor. Sonra kalkıp kendi kaldığı karşı hücrede çıngar çıkarıyor. Öldüreceksiniz çocuğu diyor. İlaçları gelmemiş, su bile içemiyor. Üstüne başına işemiş. Polislerle kavga havasında. Aslında söylediklerini nezarethanede bekleyenlere duyurmaya çalışıyor. İlkay'a izin vermişler. Tıp öğrencisi İlkay gelmiş bana ilk dış tedaviyi yapıyor. Kolonya ile yüzümü siliyor. Bir sürü ilaç, pamuk, sargı bezi falan istemiş. Yaralarımı sağaltacağını söylüyor. İlkay'a zamanı sordum. İlkay'ın saati yok. Bir görevli açıklıyor. Saat 24. Gece yarısı. Günlerden cumartesi. Demek kendimden geçeli tam 24 saat olmuş. 24 saat kalmışım komada. 3 gün sonra bir doktor geldi. Aslında zaman kavramı yok. Gece gündüz ayrımı yok. 3 gün olmuş komadan çıkalı. Beni kaldırıp arşiv odasına götürdüler. Yerde halı var. Halının üzerine yatırdılar. İrfan, doktorum ben. Neren ağrıyor söyle bana. Nerem ağrıyormuş. Tansiyonuma bakıyor. 6,5. Doktorla birlikte odadakiler paniğe kapıldılar. Tartıştılar. Hastane falan sözleri çalındı kulağıma. Doktorun yüzünü seçemiyorum. Bulanık silik. Bütün ağrı ayaklarımda ve kaburgalarım ağrıyor. Sonunda ayaklarım diyebildim vızıltıyla. Şurup hap falan verdi. Götürüp hücreme tıktılar yine. Altıma bir hasırlı bir kontrplak verdiler. İkide bir ayaklarımdan, koltuk altlarımdan tutup arşiv odasına götürüyorlar beni. Odada çocuklar var. İşkence için getirilmişler. Onlara beni gösteriyorlar. Konuşmazlarsa benim durumuma gireceklerini söylüyorlar. Benim bile konuştuğumu söylüyorlar. Gözlerim görmüyor. Kimseyi seçemiyorum. Kim polis, kim sanık. Kadın mı, erkek mi seçemiyorum. Seslerinden ayıramıyorum ve konuşamıyorum. Sesim çıkmıyor. 3-4 gün köpek enikleri gibi mızıldanmışım. Tek anlaşılır sözüm su. Ağzım burnum balon gibi olmuş dayaktan. Hiçbir organıma söz geçiremiyorum. Ellerimi ayaklarıma tonlarca ağırlık bağlamışlar sanki. Tek oynatabildiğim yerim boynum. Tam 17 gün kaldım o hücrede. O beton çırılçıplak hücrede. 17 gün sonra Sansaryan hanından alınıp Harbiye'ye götürüldüm. Atıldığım hücrenin duvarında şunlar yazılıydı. Gazete okumak, kendi kendine konuşmak, ıslık çalmak, şarkı söylemek yasak. Uymayınca nöbetçilere vur emri verilmiştir. Harbiye'deki hücreler daha ufak, tavanda daha basık, tahta bir sedir, üzerinde bir şilte, çarşaf falan. Emniyette böyle şeyler yoktu. Orada da 18 gün kaldım. Sonra beni Haydarpaşa Hastanesi'ne götürdüler. Hastanede sık sık savcı geliyor, soruyor. Hayır, bilmiyorum. Bildiriler, cephe, parti, sorular, sorular. Okudun mu? Okumadım. Hemen yatağımın başucunda, yarım metre kadar ötemde oturuyor. Dev Genç broşürünü okumadım. Hep olumsuzum. Koşullanmışım ve elektrik işkencesi bekliyorum artık. Hastaneden çıkarılıyorum. Hareme gidiyoruz. Tamam, işkenceye götürüyorlar diye düşünürken birden Gazanfer Bilgi otobüslerinden birinde buluyorum kendimi. Sonra da burası işte. Ankara Mamak Askeri Cezaevi. Asılanların baladı. Olmayın bu kadar katı yürekli. Ey dünyada kalan insan kardeşler. François Villon. Bir gün öncesi. 5 Mayıs 1972. İki avukat, Erşen Şansal ile Mükerrem Erdoğan, o gün öğleden sonra saat 14'te Mamak Askeri Cezaevine gittiler. Dış nizamiyede binbaşının odasına alındılar. Odada binbaşıdan başka bir yüzbaşı, bir de nöbetçi üsteğmen Burhanettin Poturna vardı. Avukatlar nöbetçi üsteğmene müvekkilleri Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan ve Hüseyin İnan'la görüşmek istediklerini söylediler. Cezaevindeki başkaldırma olayıyla ilgili olarak 2 gün önce yapılan duruşmada üsteğmen Poturna tanık olarak konuşacaktı. Avukat Mükerrem Erdoğan söz alarak bu üsteğmenin cezaevindeki başkaldırı olayına neden olan kişi olduğunu, olayın gerçek kışkırtıcısı ve yaratıcısı olan bu kişinin bu davada tanık olarak dinlenmemesi gerektiğini öne sürmüştü. Ancak avukatın bu isteği yerinde bir istek olarak görülmemiş ve üsteğmen Poturna o gün duruşmada tanık olarak dinlenmişti. Avukatla üsteğmen arasında sürtüşme buradan kaynaklanıyordu. 5 Mayıs günü cezaevine gittiklerinde karşılarına yine o üsteğmen çıkmış. İki avukat her an asılmayı bekleyen müvekkilleriyle görüşmek istediklerini ne yazık ki yine o üsteğmene söylemek zorunda kalmışlardı. Üsteğmen her zamanki tavrıyla tepeden ve küçümseyerek bakmıştı onlara. Gerçekten onlarla görüşmek mi istiyorsunuz demişti. Evet, görüşmek istiyoruz demişti iki avukat. Bekleyin demişti üsteğmen alaycı bir tavırla ve beklemişti iki avukat. Avukat Mükerrem Erdoğan'ın bana anlattıklarına geçiyorum. Olayın bundan sonraki gelişmelerini onun ağzından aktarıyorum. Avukatları Mükerrem Erdoğan anlatıyor. Bekledik. Saat 14.30'da görüşme yerine aldılar bizi. Yarım saat bekledik orada. Gelen giden olmadı. Sonunda bir er geldi yanımıza. Denizler hamama girmişler. 45 dakika kalacaklar. Bugün görüşemeyeceksiniz dedi. Olsun, bekleriz. Kısa da olsa görüşmek istiyoruz dedik. Gitti. Yarım saat daha bekledik. Üsteğmen bir er gönderip bizi yanına çağırdı. Bugün sizi onlarla görüştüremeyiz dedi. Banyodalar. Geldiğinizi kendilerine söyledik. Onlar da yarın gelmenizi istediler. O halde bir not yazalım, gönderelim. Yanıtlasınlar dedim. Üsteğmen bir şey demedi. Bir kağıda şunları yazdım. Deniz Yusuf Hüseyin, Sizleri görmeye geldik. Banyodaymışsınız. İsteğiniz üzerine yarın geleceğiz. Bir dileğiniz varsa bildirin. Tahsihi karara isteğimize bir yanıt gelmedi. Bekliyoruz, selam. Kağıdı üsteğmene verdim, okudu. Kendi götürdü içeri. 15 dakika kadar orada ayakta bekledik. Üsteğmen geldi. Pusulanızı veremiyoruz dedi. Niçin? Cezaevi müdürü, albayımla bağlantı kurmaya çalıştım. Ona danışmak istedim, olmadı. Şu anda kendisi sıkı yönetim komutanında bir toplantıda. İsterseniz gidip siz konuşun kendisiyle. İzin alabilirseniz pusulanızı veririm, sizleri de görüştürürüm dedi. Yapacak bir şeyimiz kalmamıştı. Çıktık. Hemen bir jiple aşağıya indik. Halkla ilişkiler bölümüne gittik. Sıkı yönetim komutanlığında toplantıda bulunan cezaevi müdürüyle konuşmak istediğimizi söyledik. Onunla görüştürülmeyeceğimiz belli olunca sıkı yönetim adli müşavirliğiyle görüşmek istedik. Telefonla bağlantı kuruldu. Adli müşavire durumu anlattık. Çocuklarla görüşmemize hiçbir yasal engel olmadığını belirtmeye çalıştık. Verilen yanıt çok kısa ve çok kesindi. Görüşemezsiniz. Hemen oracıkta bir dilekçe yazdık. İsteğimizi bu kez yazılı olarak verdik. Dilekçemiz hemen adli müşavirliğe gönderildi. Biz gelecek yanıtı beklerken sıkı yönetim komutanlığında olduğu söylenen toplantının orada dağıldığını gördük. Demek toplantı sıkı yönetim komutanlığında değildi. Mamak askeri cezaevindeydi. Toplantıya katılan kişilerin nizamiye kapısından arabalarıyla çıktığını gördük. Kalabalıktılar. Ankara valisi, Ankara savcısı, Ankara infaz savcısı, bir numaralı sıkı yönetim mahkemesi başkanı Ali Elverdi, Ankara emniyet müdürü. Demek toplantı dağılmıştı. Bu arada halkla ilişkilere Anadolu Ajansı'nın iki muhabiri geldi. Zeki ile Burhan. O gece için özel sokağa çıkma izni kartı istediler. Bu arada saat 17 olmuştu. Yine adli müşavirliği aradık. Evet desek bile artık görüşemezsiniz. Çünkü çalışma saati bitmiştir dediler. Yapılacak hiçbir şey kalmamıştı. Cezaevinden çıktık. Yazıhaneme döndüm. İç ve dış ajanslar o güne kadar olmadığı ölçüde sıkı bir ilişki kurdular benimle. Gece alınıp götürülecek olursa haber vermemi istiyordu hepsi de. Hürriyet gazetesinden Oktay Ekşi geldi. Minyatür bir fotoğraf makinesi vermek istedi bana. Asılışların gizlice fotoğraflarını çekmemi istedi, kabul etmedim. Her şeyi anlamıştım artık. Bütün belirtiler asılma olayının o gece gerçekleşeceğini gösteriyordu. Eve gittim. Jandarma Genel Komutanı Eken'e suikast girişimi de o gün olmuştu. Evde kendimi oyalamaya çalıştım. Ali Sirmen'in Arthur Koestler ve Albert Camus'den çevirdiği İdam adlı kitabı okumaya çalıştım. Eşim doktordur. Gece yarısı alınıp götürülme olasılığını düşünerek bana yatıştırıcı ilaç vermesini istedim. Uyumaya hazırlanıyordu. Getirdiği diazem kutusunu ortaya bir yere bıraktı. Ben kitabı okumayı sürdürdüm. Daha önceden toplanıp kararlaştırmıştık. İnfaz olursa en az iki avukat orada hazır olacaktık. Halit Çelenk ile ben. Avukat Niyazi Ağırnaslı infazda bulunmak istemediğini söylemişti. Rahatsızlığı dayanamayabilirdi. O gece sokağa çıkma yasağı gece saat 23'e indirilmişti. Saat 24'e kadar herhangi bir haber gelmeyince rahatladım. O geceyi de atlattığımız umuduna kapılıp soyundum, yattım. Önce biri, sonra biri, sonra biri daha. Avukat Mükerrem Erdoğan anlatıyor. Daha uyumamıştım. Uyuyamıyordum. Gün bitmişti. Yeni bir günün ilk saatine girmiştik. 6 Mayıs 72. Saat 0:40'tı. Kapı çalındı. Kapının çalan zili her şeyi açıklamaya yetmişti. Ama küçük de olsa bir umut çiçeklenmişti içimde. Eşim doktordu. Gece yarısı apartmanda biri ansızın rahatsızlanmış olabilirdi. Karımı arıyor olabilirdi. Koşup açtım kapıyı. 3 kişiydiler. İkisi üniformalı, biri sivildi. Hiçbir şey sormadım onlara. Hiçbir şey söylemelerine fırsat vermeden bir dakika giyineyim dedim. Eşimin bıraktığı diazem kutusundan bir tane alıp attım ağzıma. Bir tane de cebime koydum. Acele giyindim. Eşim uyumamıştı. Gidiyorum diyebildim. Aşağıda bekleyen bir polis jipine bindik. Resmi giyimli iki polis memuru arkaya geçtiler. Ben öne oturdum. Sivil olan arabayı kullanıyordu. Telsizle merkezi aradı. Emaneti aldınız mı diye sordular merkezden. Aldık, dönüyoruz dedi yanımdaki. Üçü de çok sakindi. Gündelik görevlerini yapıyorlardı. Cemal Gürsel alanındaki köprünün altından yolu kesmiş olan askerlere, polislere ışık sinyalleriyle parolayı vererek geçtik. Dumlupınar Caddesi boyunca gittik. Dört yoldaki sinemanın önünde yine yolumuz kesildi. Merkez yine telsizle aradı bizi. 114, hala neredesiniz? Gelmek üzereyiz, yaklaştık dedi yanımdaki. Ankara Merkez Cezaevi'nin önü görülecek şeydi. Baş döndürücü bir zırhlı araç ve asker kalabalığı bütün cezaevini sarmıştı. Her yan projektörlerle aydınlatılmıştı. Arabayı kullanan sivil polis, arabadan atlayıp amirine geldiğimizi haber verdi. Arabadan indirildim. O korkunç kalabalığın içinde iki kişiyi hemen tanıyıverdim. Biri avukat Halit Çelenk'ti, biri de yakışıklı üsteğmen Burhanettin Poturna. Üsteğmen'le göz göze geldik. Kaba, yılışık bir gülümseme vardı yüzünde. Halit Bey ise allak bullaktı. Şok geçiriyor gibiydi.